neyse adımız bile
yemek uygun yere, için. Yemek yere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınından Hayatın Seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Takvim yapraklarımız 17 Temmuz 2020 Cuma'yı, Türkiye'de saatlerimiz 15.05'i gösteriyor, sesimizin ulaştığı her yere selamlarımızı gönderiyoruz. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. 15.55'e dek yayında olacağız. Bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere ulaşabilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde bugün ömrü boyunca 350'den fazla cami, mescit, medrese, saray, kervansaray, hamam, hastane, imaret, kemer ve köprüye imza atan mimarların şahı Mimar Sinan'ı ve Mimar Sinan'ın mimari anlayışını konuşacağız. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Uzay Peker bizlerle olacak. Ardından Gölgenin Sesi köşemizde Hacivat Karagöz oyunundan bir bölümü sizlerle buluşturacağız. Hayatın Sesleri başladı, hiçbir yere ayrılmayın.
Bekler.
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında Hayatın Sesleri devam ediyor. Efendim bugün Mimar Sinan'ı konuşacağız. Mimar Sinan'ın mimari anlayışını ele alacağız. Peki kiminle? ODTÜ Mimarlık Tarihi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Uzay Peker'le. Ali Bey merhaba, nasılsınız?
Merhabalar, iyiyim. Sizler nasılsınız?
Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Evet, Mimar Sinan'ın eserleri çok konuşuluyor. Bugün sizinle Mimar Sinan'ı konuşacağız.
Evet.
İsterseniz Mimar Sinan'ın hayatına dair bir başlangıç yapalım. Mimar Sinan nerede yaşadı, hayatını nerede sürdürdü, nerede vefat etti? Sizden dinleyelim.
Evet, Mimar Sinan'ın hayatı bilinmeyenlerle dolu. Büyük ölçük bilgilerimizle bir profil çıkartabiliyoruz. Mimar Sinan Kayseri'nin biliyorsunuz bugün Arnaz, bir köy gibi olan küçük bir kasabasında doğmuş ama bugün köy dediğimiz kıyıda kalan yerler aslında Osmanlı'nın işte 16. yüzyılında, 17. yüzyılda, 18. yüzyılda çok farklı karaktere sahip olabiliyor. Yani bu biliyorsunuz kentleşmeyle, göçlerle eski güzel kasabalarımız terk edildi, yıkıntıya döndü. Bugün Arnas'a giderseniz orası da neredeyse terk edilmiş bir yer ama aslında biraz baktığınız zaman çok zengin bir taş mimarlık olduğunu görüyorsunuz. Bölgede zaten biliyorsunuz Kayseri'ye özgü bir yerel taş var. O volkanik bir kaya cinsi. Onunla inşa edilmiş çok sayıda mimari eser var Kayseri merkezinde. Ama bu çevredeki bugün köy olarak gördüğümüz eski kasabalarda da çok çok zengin bir taş mimarlık var. Bu Arnas da onlardan bir tanesi. Ve bu zengin taş mimarlık tabii ki Mimar Sinan'ın esin kaynaklarından bir tanesiydi. Kendisi marangoz olarak Yeniçeri Ocağı'nda eğitim görmüş. Sonuçta malzemeye hakimiyet ona bir zihinsel gelişim sağlamış. Mimarlığında bu çok faydalı olmuş. Arnas'taki tabii ki mimarlık, zengin mimarlık, Orta Çağ'daki 16. yüzyıldaki diyelim. Onun asıl esin kaynağı Kayseri ve yetiştiği yer, büyüdüğü yer mimarlığın ocağı diyebilirsiniz. Öyle bir yer yani. Gerçekten gidip görmek lazım Arnas'ı. Devşirilmiş oradan ama köken olarak Türk müydü, Ermeni miydi, Yunan asıllı mıydı bilinmiyor. Ve bu anlamda Mimar Sinan'ın kökeni Osmanlı kimliği içinde aslında açıklanmalı.
Yani bir Mimar devşirme, Sinan, sonradan Müslüman
devşirme, evet, Hristiyan Türk olabilir, Hristiyan Ermeni veya Rum olabilir. Bazıları Rum diyor, ağırlıklı olarak o kabul görüyor. Ermeni diyenler de var, Karamanlı Türk'ü diyenler de var, yani Karamanlı Hristiyan Türk'ü diyenler de var. Bu çok da önemli değil. Yani çünkü ne dersen Osmanlı zaten üst kimliğinde bunların hepsi methediliyor. Bu arka plan. Ve yeni bir kimlik ortaya çıkıyor. Osmanlı kimliği. Burada tabii İslam dini çok önemli. Çünkü Sufizm o dönemde çok zengin tarikatlar içinde. Zaten Yeniçeri Ocağı da Bektaş diyorsunuz yaygın olarak geçiyor. Ve bu dergah niteliğindeki aslında Ocak'ta Mimar Sinan bir kalıba dökülüyor. Bir kimlik, yeni bir kimlik kazanıyor. Osmanlı oluyor başkentteki. İşte sultan ve çevresine hizmet edecek bir insan haline geliyor. Yani aslında Arnas kimliği önemli. Oradaki ailesi ve geldiği yer. Çünkü Anadolu'nun çok zengin bir kültürü var. Ve bu birlikte yaşama kültürü var. Çoğulcu bir kültürü var. Bu İstanbul'da pekişiyor. İstanbul zaten bunun en kozmopolit hali. Bir dünya vatandaşı haline geliyor aslında Mimar Sinan. Bir yandan da Osmanlı zaten böyle bir şey. Yani ta değil mi? Tebriz'den Balkanlar'da işte ne bileyim Budapeşte'ye kadar çok kültürlü, çok dinli bir ortam var. Evet. Mimar Sinan da bunun ürünü oluyor. Yani Mimar Sinan'ın aslında macerası bir göç macerası. Arnas'tan devşirilmesi onun göçe çıkması. Yani o aldığınız kültür, aile kültürü, o zengin kültürü daha üst boyutta, küresel ölçekte değerlendirip bir şekilde o evrenselliği yakalayabilmek. Ama yerelliği de unutmadan. Mimar Sinan yapan bu. Aslında o göç. Yani en çabuk devşirilmesi.
Sinan'ın yaşadığı dönem Osmanlı Devleti'nin aslında güçlü bir dönemi değil mi? Siyasi, en ekonomik ve askeri açıdan.
Kesinlikle, kesin. Yani teknolojik olarak da o dönemde biliyorsunuz dünyanın en güçlü toplarını icat eden ve üreten bir devlet. Mimarlık da buna paralel olarak giriş. Yani bir mimarsan bir teknolojinin içine doğuyor. Yani o da onun bir şansı. Yani bu da pek gündeme gelmiyor. Daha çok mimarsanın mimarisi estetik olarak değerlendiriyor. Üslup olarak Osmanlı mimarisinin çerçevesi çiziliyor ama bir yandan da yüksek bir teknoloji var. Yani dolayısıyla Mimar Sinan'ın binaları taşın en iyi şekilde işlendiği ve bir yapısal sistem içinde yeniden kurgulandığı bir dönemdir. Mesela Mimar Sinan'ın mimarisindeki teknolojik özellikler, yapı, stüktürel özellikler o dönem için çok yenilikçi, çok üstün. Ne Bizans'ta var ne Roma'da var, daha evvel Selçuklu'da da yok. Mimar Sinan aslında yetiştiği çağda en üstün teknolojilerle karşılaşıp bunları da ileri götürüyor. Bunu görüyoruz eserlerinde. Yani tasarım da ileri götürüyor. Çünkü teknoloji olabilir ama tasarımla bunu geliştirmek, yeni şeyler söylemek teknoloji içinden, mimarinin yeni boyutlarını söylemek kolay değil. Bunun için bir deha lazım. Yani İmar Sinan sıradan bir şey Hristiyan çocuğuyken şeyde Hormaz'da devşirilmesi büyük bir şansı. Gördüğü eğitim ikinci bir şansı. Üçüncü şansı Sultan Süleyman'ın seferlerine katılıyor. Tebriz'den işte efendim mesela Bağdat'a, Bağdat'tan Macaristan'a bir sürü sefere katılıyor. Ve mimarlığı deneyimliyor. Mimarlığın çeşitli dönemlerde ortaya çıkmış eserlerini, anıtsal eserlerini hem de. Yani mimar deyince köy mimarisi falan değil yani.
Evet. Hocam bazı kaynaklarda, kitaplarda Mimar Sinan'ın Kanuni'nin kızı Mihrimah Sultan'a olan aşkından bahsediliyor. Siz evet. Bu konuda neler söylersiniz? Var mıdır böyle bir şey?
Yok. Onlar tamamen yakıştırmalar. Yani efsaneler
hatta
güzel
onun adına
yani
cami yaptırdı Mihrimah Camisi'ni. Tamam.
Bir konuda bir insan makarlı yoksa o uydurmadır demek. Onun için eğer Mirman Sultan'ın aşkı varsa, bu gerçekse, bunlar inanın bakın, bununla da ilgili makarlı yazılırdı. Yani eğer arşiv belgesi olsaydı, kanıtlanmasaydı bu, mutlaka makarlı yazılırdı. Yani eğer bir insan makarlı yoksa efsane. Ama efsaneleri de dışlamamak lazım. Efsaneler aracılığıyla toplumlar aslında bazı figürleri kurarlar. Kurdukları zaman da o destansı figürler sayesinde toplum geçmiş ve bugün arasında bir ilişki kurar. Geçmişi bugün de yaşatır. Yani destanlar kötüdür diyemezsiniz. Tam tersi destanlar aracılığıyla bir tarihsel süreç oluşturulur insanlar, değil mi? Yani onlar da bu sayede bilgilenirler. İmar Sinan diye birisinin var olduğunu duyarlar. Onun hakkında bir şeyler öğrenirler. Yani her türlü bilgi düzeyi bence değerli. Her türlü bilgi düzeyi değerli. Tabii ki şey olmamak hani hakaret olmayacak, aşırı çapıtma olmayacak. Tam tersi insanları önemsetecek, onların hakkında daha güzel efendim düşünceyi uyandıracak. Her şey değerli. O yüzden ben destanlara veya mit efsanelere çok karşı değilim yani. Bunlar da var olacak. Ama bir yandan da bilimsel olanlar da çok kıymetli. Onlar aracılığıyla gerçek İmar Sinan'ı çünkü tanıyoruz. Ya gerçek İmar Sinan da gerçekten de destansı bir kişilik. Yani mimarisi açısından destan yazmış bir adam yani.
Hakikaten öyle. Eserlerinden görüyoruz bunları. Hocam, Mimar Sinan'ın hayatını 3 döneme ayırabiliyoruz. Çıraklık, Kalfalık ve Ustalık. Çıraklık döneminde Şehzadebaşı Camii İstanbul'da, Kalfalık'ta Süleymaniye Camii yine İstanbul'da ve Ustalık döneminde de Selimiye Camii Edirne'de. Neler söylemek istersiniz bu eserlere dair?
Mimar Sinan tam açık olarak bunu söylemiyor aslında. Bunun hakkında da bilimsel yayınlar yapıldı. Yani Mimar Sinan aslında Selimiye'yi çok farklı bir bina olarak gördü. Ustalık eserim olarak da Süleymaniye'yi görüyorum dediği söyleniyor. Son bilimsel araştırmalarda. Dolayısıyla bu hani çıraklıktı, bu ustalıktı, bu bir, o da bir destan aslında. Yani.
Ya da tarihi o, kaynaklarda böyle ama, üç gruba ayrılmış değil mi?
O var. Ya yani o öyle bir şey var, fikir var. Kabul edilebilir. Yani sonuçta kariyerinde Selimiye işte ustalık eseri olarak görülebilir. En üst eseri olarak görülebilir. Çeşitli açılarda. Bu kabul edilebilir. Çünkü gelişme süreci var gerçekten. Ama Süleymaniye'nin mükemmelliğini diyeyim, mimar tarihi açısından mükemmelliğini, Selimiye'nin mükemmelliğinden bu ustalıktır, bu kalfalıktır diye ayıramıyorsunuz. Evet. Yani Süleymaniye'de kendisi muhteşem bir eser. Hatta yapısal açıdan bence Selimiye'den üstün bir eser. Daha zor bir plan şeması kullanıyordu çünkü. Yani dikdörtgen üzerine kare oturtuyor. Şunu söyleyeyim kısaca. Süleymaniye teknik açıdan Selimiye'den daha meydan okuyucu, daha zor bir binadır. Ve bunu mükemmel bir şekilde ama dekorasyon, tezyinat, ondan sonra bütünleştirme, cephedeki renk kullanımı açılarından da güzel bir binadır Selimiye. Yani daha böyle bir takım şeyleri aşmış da artık yaptığı eserlerin varyasyonlarını böyle zevk içinde oluşturan bir besteci gibidir yani Mimar Sinan Selimiye'de. Ama asıl zorluklarla Süleymaniye'de karşılaşmış ve onları da çözmüş bir mimardır. Bu açıdan hani o yerleşik yargı gerçekten de o ayrımı götürüyor ama o çok doğru değil çünkü her eser mesela Şehzadebaşı mesela merkezileştirilmiş büyük bir kubbeli mekanı çözdüğü bina. Süleymaniye, bazilika dediğimiz uzunlamasına gelişen bir orta yapıyla dikdörtgen enlemesine gelişen bir yapıyı çözdüğü. Selimiye, dikdörtgenin içine sekizgeni yerleştirdiği, her eserinde yenilikçi, yeni bir şey deneyen, sorunları çözen bir mimar. Yani evet çıraklık eseri diyorsunuz ama çıraklık böyle bir şey öğrendiği bir şey değil yani. Çıraklığı ne yaparsınız? Var olan bir şey tekrarlarsınız. Yeni bir şey yapmaktan çok öğrenme süreci vardır değil mi? Evet, Şehzadebaşı öyle. Öyle değil ki. Yani 4 tane yarım kubbesiyle, muazzam simetrisiyle ve bütünleştirilmiş mekanıyla yepyeni bir bina tipolojisi kuruyor.
Tamamen mesela özgün yapılar.
Abi bravo, güzel söyledin. Yani Süleymaniye aynı şekilde. Yani bu burada işte bak şu öğreniyordu, çıraklık buydu diyemiyorum ben yani. Evet. Üçü de ustalık eseridir bunlar.
Peki hocam, Osmanlı Devleti'nin o dönemki başkenti İstanbul'du. Sinan'ın da eserlerinin çoğu İstanbul'da diyebilir miyiz?
Evet. Yani 370 küsur eseri var. Bunların büyük çoğunluğu, şimdi tam sayı veremiyorum, büyük çoğunluğu İstanbul'dadır.
Sinan'ın buyurun, yaşadığı dönem Osmanlı mimarlığının klasik dönemi değil mi?
Öyle söyledir tabii. Klasik dönemdir tabii. Ya aslında şöyle söyleyeyim size. Eğer Osmanlı mimarisinin kendi içinde oluşum dönemi Bursa, Edirne, İznik gibi, sonradan da klasik dönemi işte İstanbul gibi, sonradan da işte ne diyeceğiz sonraki dönemi, Manierist mi diyeceğiz 17. yüzyıl. Klasik sonrasında da bir dönemimiz var biliyorsun. 17'de başlıyor, 18'de devam ediyor. Barok da diyorlar ona.
Barok.
Görürsek böyle. Ama daha geniş bir çerçeveden bakarsak, yani daha eski İslam mimarisine, Bizans'a, Roma'ya gidersek aslında mimarisinden biraz Mimaristan'ın klasizmi aslında daha çok Roma mimarisi, erken İslam mimarisi, Emevi, Abbasi, Selçuk mimarileridir ya. Onların içinden gelir. Yani onlar bir klasizmdir aslında. Mimaristan biraz daha baroktur. Daha çok sentezleyen, birleştiren, bütünleştiren, yeni bir sistem kurmaya çalışan bir adamdır. Yani bu anlamda aslında Mimaristan mimarisi biraz onu böyle barok mimariye yaklaştırır. Böyle aşamalarla yükselen bir bina kurar. Aynı zamanda bunu çeşitli unsurlarla birleştirmeye, bütünleştirmeye, bu barok bir eğilim yani, bütünleştirmeye çalışır. Barok mimarların başaramadığını başarmıştır. Yani bu da çok enteresan.
Evet.
Yani Rönesans'la başlayıp barokla giden bir gelenek var Avrupa'da. Onlar da bunu hedefliyorlar. İç ve dış ilişkileri iyi kurmak. İç ve dış cephe birbirini takip eder. Birbirini karşılıklı olarak besler. Bu çok enteresandır.
Doğru.
Mimaristan'ın gerçekten kurduğu kabuk hem stüktürel olarak mükemmeldir hem de estetik olarak mükemmeldir. Bunun benzeri barokta ve Rönesans'ta yok. Yok böyle bir şey. Bir tek örnek bana göstersinler. Ben hepsini biliyorum. Bu dünya tarihinde 20. yüzyıla gelinceye kadar yani teknolojinin demir destekli beton, çelik, ondan sonra kompozit malzemeler, yüksek gökdelenlere gelinceye kadar gelmiş geçmiş en büyük mimarlık Mimar Sinan'ın mimarisi. Teknolojik ve estetik açıdan. Bu ikisinin birleştirilmesi açısından da. Mimar Sinan gibi bir mimar sadece Türkiye'de değil, dünyada da yoktur. Bakın ben mimarlık tarihçisiyim. Yıllardan beri bu işi yapıyorum. 35-40 yılını verdim. Yani mimarlık tarihinde 20. yüzyıl modern dönemdeki o büyük teknolojik gelişmeye kadar Mimar Sinan kadar başarılı olarak yapıyı ve estetiği birleştiren bir mimar yoktur. İkincisi varsa bana birileri yazsın, e-mail atsın, bana bilgi versin, ben de öğrenmiş olayım.
Hocam yani, herhalde ancak Mimar Sinan'ın yetiştirdiği birisi varsa vardır öyle bir isim değil mi?
Mimar Sinan'ın yetiştirdiği isimler var. İşte Sedefkar Mehmet Ağa gibi onu sürdüren ama Mimar Sinan'ın yaratıcılığı yok onlarda. Mesela Mimar Sinan her binada farklı bir şey denemiş. Mihrimah Camii'nde şöyle bir şey denemiştir. Demiştir ki, bakın fikriyata bakın. En yüksek, yani bir çardak düşünün, 4 tane filaya bir de kubbe değil mi? En yüksek ve en az destekli ve en fazla ışık alan, yani en çok pencereli binayı yapacağım. Bakın böyle bir fikir yola çıkıyor. En yüksek, en az destekli, yani etrafında payanda yok. Mümkün olunca en yükseğini yapacağım. Duvarların içine de, yukarıda kemerlerin içine de bol pencere açacağım. Hatta ışık olacak. Bakın bu fikir. Bu fikir nasıl fikir? Teknoloji de estetiği birleştiriyor. Nitekim bu bina bugüne kadar hemen hemen çok az hasarla bir depremle etkilendi. O da niye? Çünkü sınırda bir bina. Sınırda. Yani büyük deprem görse etkilenir. Etkilenmemesine imkan yok. Çünkü diyor ki şu anda ayakta bu bina diyor. Ben bu mükemmelliği yaptım diyor. Bu binaya aşırı bir güç gelirse yıkılabilir. Bunda sorun yok diyor. Bak baştan bunu böyle düşünüyor çünkü. Ama diğer binaları etkilenmedi depremden hiçbirisi. Hepsi ayakta. Ama Mihrimah da özel bir şey yapıyor. Estetik restrüktürü son limitlerine getiriyor. Şimdi bu alanda böyle bir mimar var mı dünya tarihinde? Yok.
Yok.
Yani gerçekten yok. Yani bu kadar
İhtiyar etmemiz gerekiyor bu yüzden. Evet.
Yani kesinlikle. Yani Mimar Sinan'ın bence baş tac edilmesi ve çok iyi de tanınması lazım.
Ali hocam, Anadolu Selçuklu Devleti'nin mimarisinde de camileri görüyoruz. Evet. Ama Osmanlı Devleti'ndeki camilerden farklılar. Peki Mimar Sinan'ın eserleri Osmanlı Türk mimarisini nasıl etkiledi? Neler söyleyebiliriz?
Mimar Sinan'ı besleyen bir geçmiş var. Selçuklu mimarisine bakarsanız o kadar farklı cami tipleri vardır ki farklı tipler vardır. Sonra bunlar şeyde erken Osmanlı mimarisinde zaviyeli cami diye bir tipoloji oluşturuyor. Bursa'da birleşiyor ve onu oluşturuyor. Bu zaviyeli camilerden yavaş yavaş anıtsallık ortaya çıkıyor. İşte Amasya'daki Beyazıt Camisi gibi anıtsallaşıyor bunlar. Yani Mimar Sinan aslında öyle bir yere doğuyor ki çok kültürlü aileye doğan bir çocuk gibi. Ama bazen çok kültürlü aileye doğan çocuklar kitap okumuyorlar, o başka.
Evet.
Ama bu tam tersine bu arasının olmasının hakkını veriyor ve çok iyi bir şekilde bundan faydalanıyor. Elin altındaki kütüphaneyi, yani o mimarlık mirasını çok güzel değerlendiriyor. Ama şöyle bir şey de olmuyor. Yani Selçuklu mimarisini öğrenmiş, Bizans'ta öğrenmiş, işte Emevi Abbasi öğrenmiş. İşte bak işte bu Selçuklu, bunu da fazla göremiyor. Yani uzmanlar dışında bunu böyle net olarak göremiyor. Yani birleştiriyor, sentezliyor. Yeni bir tarz ortaya çıkartıyor. Bugüne kadar bu devam ediyor. Yani Mimar Sinan belli bir yere gelmiş olan İslam mimarisini aslında bir sıçrama yaptırıyor. Hı-hı. Yüksek bir çizgi halinde tepeye çıkartıyor. Sentezleyerek bunları yapıyor. Bu o kadar zor bir şey ki. Yani bütün hepsini gezmiş olmanız, görmüş olmanız, etmiş olmanız lazım. Teknolojiye hakim olacaksınız, son malzeme hakim olacaksınız. Elinizin altında muazzam atölyeler olacak. Oraya bunu ısmarlayacaksın, buraya bunu ısmarlayacaksın. Şimdi bir şey söyleyeyim size. Sokollu Camii vardı Kadırga'da. Girersiniz camiye. Böyle bir mihrap duvarı var. Çini. Ama nasıl güzel çinler. Orada şunu anlıyorsunuz. Mimar Sinan bu camiyi tasarlarken aynı zamanda İzni'ye bir ferman gönderiliyor. Deniyor ki bu cami için şu ölçekte, şu boyutta, şu renkte, şu ebatta çini imal edile. Yani şunu demek istiyorum. Elinin altında bir izlik atölyesi var ve oraya çin ısmarlayabiliyor. Elinin altında öyle bir ekip var ki onu bunu yaptırıyor, bunu buna yaptırıyor. Onun için yani o anlamda kim çıkacak günümüzde yani? Bu güce sahip 16. yüzyılda olan buydu. 16. yüzyılda olan bu. Devletin bütün imkanları mimarın eline verilmişti yani.
Bir bakan gibi elinde yetkiler var.
Heh, yani bravo. Külliyeler aracılığıyla, köprüler aracılığıyla, işte çeşitli kaleler aracılığıyla falan bir devlet kendisini ifade ediyor. Kendisini temsil ediyor. Kendisini meydana koyuyor. Yani mimarlığı bir temsiliyet alanı, bir simge olarak görüyor. Son teknoloji neyse, son malzeme neyse onu kullanarak. Çünkü o malzemenin de bir estetiği var. Kendine ait bir estetiği var. Camın, çeliğin, her şey. O estetiği de dışlamadan bunu öne sürerek bir devlet temsiliyeti oldu. Devlet kamu binaları yaptı. İşte Mimar Sinan bunu yaptı. 16. yüzyılda önünü açtılar onun yani. Bu belli. Ve Mimar Sinan hem geleneğin içinden bunu yaptı. Çünkü bir de şu var. Son teknoloji geleneğini de dışlayabilir. Ama öyle değil aslında. Yani eğer siz geleneği çok iyi tanıyorsanız onu hesaplaşırsınız. O son teknolojik ürünlerle gelenek içinden de bir şey yapabilirsiniz. Hem onu koyarsınız ortaya hem de yepyeni bir şey yaparsınız. Bu anlamda aslında Mimar Sinan'ı anlamak için biraz da günümüzden bakmak lazım. Günümüzde ne yapılıyor ne yapılmıyor. Mimar Sinan mesela çok iyi bir şey olmasaydı, o kültürün içinde yetişmeseydi, İslam dinini tanımasaydı, o mekanları yaratamazdı ki. Mesela bu bir örnek. Bir yaşam biçimi bilmeseydi, mekan kullanımını bilmeseydi, o mekanı yaratamazdı ki. Bu ya sadece mimarlık yetmiyor, hatırladın mı? Bir kültürün de içinden gelmesi lazım. O kültürün taleplerini, hükümdarın isteklerini veya işverenin hükümdar olabilir veya işte sadrazam olabilir, başkası olabilir. Onların taleplerini, arazinin koşullarını, buna şey diyorlar çağdaşın vardı. Bir araya getirme, birleştirme. Yani farklı faktörlerin en mükemmel şekilde birleştiren en iyi mimar oluyor aslında. Tek bir açıdan bakmayacaksınız mimarlığa.
Evet, çok pek çok unsuru içerisinde bulunduracak ki helal iyi olsun, yapılar ortaya helal çıksın. Ali Hocam, peki Mimar Sinan'ın eserlerine baktığımızda işte estetik had safhada, muazzam estetik görüyoruz.
Evet.
O dönemin teknolojisini son derece kullanmış, camilerin içerisindeki akustiği çok güzel bir şekilde sağlamış. Peki bunların hepsine baktığımızda Sinan'ın eserlerinde öne çıkan en önemli unsur nedir sizce?
Oranlar.
Oranlar.
En önemli unsur. İnsandan başlar her şey. İnsan bedeninden başlar. Mesela binanın içinde bir duvarda niş bulursunuz. Bir efendim kemer bulursunuz. Tabii işte bir mihrabın kenarındaki bir sütun bulursunuz. Oraya gidin, orada durun. O binanın size yaklaştığını göreceksiniz. Uzaklaştığını değil, sizi ezdiğini değil, sizi kapsadığını, kavradığını. Ya bir beden bulacaksınız, insan bedeni. Aslında Mimar Sinan'ın binaları bir insan bedenidir. Nasıl kafatasımız var, omuzlarımız var, değil mi? Vücudumuz var. O da öyle yani, kafatasımız kubbe. Omuzlar kubbeyi destekleyen işte yarım kubbeler, ne bileyim işte bedenimiz duvarlar, değil mi? Bu şekilde aslında bedendir. Mimar Sinan'ın binası bir bedendir ve o oranlı bir bedendir. Çünkü her şey sadece geometri değil yani. İşte geometrik oranlar veya matematiksel oranlar değil.
Evet.
Aynı zamanda bunu stüktüre yansıtmak lazım. Ya vallahi Mimar Sinan'ı anlat etmez. Mimar Sinan muhteşem bir mimardır.
Bir
onun mimarisini tanıyanlar çok zenginleşirler. İnsani olarak zenginleşirler. Bilgi açısından zenginleşirler. Şimdi giriyorsunuz mesela binasının içine. En küçük detayı ne kadar milimetrik bir şekilde hesaplamış, yaptığı işteki zarafet, incelik, ondan sonra işçilik, bunları falan görüp örnek alabilirsiniz yani. Anlatabiliyor muyum? Mimar Sinan'ın muhteşemliği, mükemmelliğini tekrar üretebiliriz aslında. Yeter ki ona saygı duyalım ve anlamaya çalışalım ve inceleyelim, öğrenelim yani.
Evet. Selimiye Camii'de UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde.
Tabii canım, tabii.
Çok sağlam yapılar. Herhalde kıyamete kadar var olacaklar. İnşallah öyle temenni ediyoruz.
İnşallah, inşallah. Yani biz de iyi bakarsak onlara böyle işte olduğu gibi korumak lazım.
Evet. Ali hocam, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok keyif aldım. İnşallah dinleyicilerimiz de keyif almışlardır.
İnşallah.
İlerleyen zamanlarda bu konu üzerine söyleşimize devam etmek isteriz. Uygun olduğunuz bir vakitte. Çok teşekkürler katıldığınız
için. Ben çekimi vaat ettiğiniz için bütün seyircilerimize selam ve sevgilerimi iletiyorum. Kendinize iyi bakın.
Sağ olunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, ODTÜ Mimarlık Tarihi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Uzay Peker'le Mimar Sinan'ın mimari anlayışı üzerine konuştuk. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Yaşamam sensiz. Kuşun kanadına üfledik selamımızı. Gönderdik uzak diyarlara. Şarkılarımız hasretin kalp çarpıntısı. Dağlar, yollar, denizler açtı sesler, sesimiz. Dostluğunuz, yol arkadaşlığınız, tek isteğimiz. Biz burada ama bir nefes kadar yakınız. Sesimize ses verin, çoğalalım, çiçekler açsın yüreklerimizde. Çünkü sıcacık bir dost sesidir hayatın sesleri. Gölgenin Sesi.
Of hay hak! İnsandan geriye kalana bak kalana. Bir diktiğin ağaç var, bir de yaptığın bina. Eskiyen şu bedenin ömrü bellidir ama baki kalır eserin geride kalanlara. Hoş olsun gönüller, doyulmaz tatlı dile. Konuşunca yarenim susar bülbüller bile. Ne gönlünde kemlik var, ne pazarlık içinde. Adı kara, gözü kara, kara gözüm merhaba. Hoş geldin ağzı kalabalık teneke sesli dombura. Ah efendim, ettiğin lafa bak. İşte bu yüzden senin için temeli zayıf diyorlar. Ben bina mıyım yahu temelim olsun? İnsanın da temeli olur birader. Yine bir şeyler karıştırıyordu, bakalım anlarız. Ne buyurdun? Benim temelim yok Hacivat. Ha, demek temelin yok. Peki hatılında mı yok? Katırım da yok. O zaman yığma mısın sen? Evet, yağmayım ben. Yoksa kargir misin? Sen karga gibisin be. Kubben sağlam mı peki? Arada bir tekliyor. Ne tekliyor? Kalbim. O değil yahu. Kirişlerin basıyor mu? Evet, kirpiklerim kasıyor. Kaç sütuna basarsın? Ya sen beni Mimar Sinan Camii mi sandın köftör? Bir farkın yok kara gözüm. Nasıl farkım yok yahu? Nerem benziyor? Efendim, Mimar Sinan'ın eserleri gibisin. Yüzyıllardır ayaktasın. Doğru, ayaktayım ama temelim yok. Var efendim, sağlam temelin olmasa bunca yüzyıl ayakta kalabilir miydin kara gözüm? Neymiş benim temelim Hacivat? Müktesebatın, sakatatın mı? Yani bunca yıllık birikimin... Aa, peki ya sütunum, kubbem nerede? Sütunun bugüne dek gölgenin ışığını yakan hayaliler, ustalar. Kubben ise sanata değer veren büyükler. Hani ya benim şadırvanım? Şadırvanın sözlerinin çağlayışı kara gözüm. Ya mihrabım, minberim nerede? Mihrabın milletin, minberin de perden kara gözüm. Hani benim medresem? O da ben olayım, müsaade buyur. İyi ol bakalım acıcavcav. Bayağı benziyormuşuz yahu. Kara gözüm, diyorum ki hazır yasaklar kalktı. Kalk seninle Mimar Sinan eserlerini gezelim, olmaz mı? Vallahi merak ettim Hacivat. Hepsini gezelim yahu. Ne yaptın kara gözüm? 350'yi aşkın eseri var Sinan'ın. Yapma yahu, o kadar var mı? Hay maşallah. Hepsi de birbirinden güzel. O zaman Selimiye Camii'ne gidelim mi? Efendim, Selimiye Camii Edirne'de. Şöyle yakından başlasak olmaz mı? Tamam. Cenab-ı Ahmet Paşa Camii'ne gidelim, hadi bakalım. Ankara Ulucanlar'da o cami yahu, ne yaptın? Süleymaniye'ye götür o zaman. Şimdi trafik yoğundur orada kara gözüm. Mihrimah Sultan'a gidelim, Üsküdar'a. Kim binecek şimdi feribota? Hayda, Şehzade Camii'ne gidelim. Yürüyerek gideriz, hadi. Hadi de şöyle bir durum var, yürüyemiyorum. Ayağımda nasır var. İcraat yok, çene var. Al bakalım sana. Vurma yahu, gezeriz bir gün. Seninle bir yere gitmem Hacivat. Al bakalım sana. Vurma, bak ben de vururum. Hadi vur da göreyim boş boğaz seni. Hadi vur. Al bakalım, böyle vurulur. Allah, kubbemi çatlattın be. Al bakalım sana. Aman mihrabım kaydı. Al bakalım. Haydi bana eyvallah. Vay, vay benim sütunlarım, minberim, vay vay vay vay. Vay benim koca koca ellerim, vay vay vay vay. Seni mendebur seni. Gezdirmeye gönlü yok, sanal tur yaptırıyor herif. Heveslendirdi bıraktı yahu. Vallahi içimde kaldı. Ben bir fırsat bulup hepsini tek tek gezeyim en iyisi. Hacivat'ın dersini de bir dahaki oyunda vereyim. Efendim, haftaya görüşmek temennisiyle. Her ne kadar hatamız olduysa affola.
Gölgenin Sesi.
Geçmişten kalan, aşka tarif yazdıran, bir Alaturka hüzün, yüzün kıyıma vuran, anne karnı huzuru, çocukluğumun sesi, senden bana, şimdi zamanı sızdıran. Şımartılmamış aşkın, sessizliğe yakın, kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların, sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu. Yorulmuşsun, hakkını almış yılların. Elfida, bir belalı başımsın. Elfida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elvida, hep aklımda kalacaksın. Elvida, sen eski bir şarkısın. Elvida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elvida, hep aklımda kalacaksın. Şımartılmamış aşkın, sessizliğe yakın. Kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların, sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu. Yorulmuşsun, hakkını almış yılların. Elvida, bir belalı başımsın. Elvida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elvida, hep aklımda kalacaksın. Elvida, sen eski bir şarkısın. Elvida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elvida, hep aklımda kalacaksın. taşımsın Elfida. Beni fark etme sakın, omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın Elfida. Hep aklımda kalacaksın Elfida. Sen eski bir şarkısın Elfida. Beni fark etme sakın, omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın Elfida. Hep aklımda kalacaksın.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, hafta başında yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Yine seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün. Eni konu çaldı telefonlarım, boşver bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber, derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşkı hesapladım bugün. Dün geceyle tam 3 ay bir gün. Dün geceyle tam 3 ay bir gün. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynunda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynunda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Bir gün. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynunda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. gözüm kapalı bulabilirim.
Hayatın Sesleri.